Yayınımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Cihat Hocam, Serdar Hocam hoş geldiniz.
Hoş bulduk, teşekkür ederiz.
Evet Cihat Hocam.
Evet, hep evrimden bahsediyoruz tabii. Allah'ın nasıl yarattığının delillerini ortaya koymak. Bu çok güzel vesile oluyor evrimden bahsetmek. İnşallah. Bir dilsizliğin felsefesi nedir diye baktığımızda bunu buluyoruz. Çünkü Darwinizmi buluyoruz. Allah'ı reddetme fikrinin temelini bu teşkil etmiş oluyor. Bu felsefe teşkil etmiş oluyor. Şimdi biz doğaya bakıyoruz. Hayvanlara bakıyoruz. Öyle değil mi? Ve burada muhteşem yaratılış delillerini buluyoruz.
İnşallah.
Hepsi akıl ihtiva eden, akılı apaçık bir şekilde ortaya koyan deliller bunlar. Ayetler.
İnşallah.
Ayetin kelime anlamı aynı zamanda biliyorsunuz Arapça'da delil anlamında da gelmiş oluyor. Arapça kelime karşılığı olarak. Allah'ın varlığının delili olmuş oluyor, Allah'ın ayeti olmuş oluyor. Her biri. Bakın mesela çok ilginç bir bitki. Bu bitkinin adı Hygrocassi diye geçiyor. Değişik bir bitki bu. Özellikle çöl ortamlarında yaşayan bir bitki. Bunun fotoğrafını görüyorsunuz şu anda ekranda. Bu bitki çöl ortamında nasıl çoğalacak, nasıl yayılacak, nasıl soyunu devam ettirecek nesinden nesile? Tabii ki bunun için Allah biliyorsunuz bu bitkilere tohum özelliği vermiş. Yani tohum üretme özelliği vermiş. Şimdi tohum biliyorsunuz bitki ömrünü tamamlamaya yakın hale geldiğinde tohum bırakıyor, tohumlarını atıyor, etrafa saçıyor ve bu tohumlardan yeni yeni bitkinin aynısından filizleniyor, çoğalıyor. Tohumun ne zaman saçılacağı çok önemli. Tohumun yapısı zaten çok çok önemli. Onu koruyucu özel bir kalın bir tabakası olması gerekiyor dış etkenlerden onu korumak üzere. Ve zamanı geldiğinde tohumun açılabilmesi gerekiyor. Bu sert kabuğun bir anda açılabilir hale gelmesi gerekiyor. Yani bir tasarım ihtiva ediyor. Hatta Sayın Adnan Oktar bu konuda yazmış olduğu Tohum Mucizesi adlı bir kitap var. İzleyenlerimiz o kitaba da başvurabilirler. Çok detaylı olarak tohumun nasıl bir mucize olduğu, Allah'ın varlığının delili olduğunu, bunun hiçbir şekilde tesadüflerle açıklanamayacağını çok güzel bir anlatımla bulabilirler. Web sitesinden de bunu aynen indirebilir izleyicilerimiz inşallah. Bu bitkinin çok önemli bir özelliği var. Tohum üretmesinin dışında. Tohumu etrafına saçıyor. Saçmak derken çok uzak mesafeleri atabiliyor. Yani atması da çok özel bir mekanizmayla gerçekleşiyor. Bu keşfedildi son olarak. Ve bu konuda yapılmış olan bir çalışma var, bilimsel bir araştırma. Onun detayları da American Journal of Botany, yani botanik mecmuasında yayınlandı. Yeni Zelanda'daki Alpler Veronica bitkisine bu özellik, higrogastik kapsül özelliği incelendi. Ve ortaya kondu ki, bu araştırmanın detaylarında, tohumlarını bir defa çöl ortamındaki bu bitki, özellikle eğer çöldeyse, yağmur yağmaya başladığı zaman, bunun özel bir kapsülü var. Bu kapsül, tohumu ihtiva eden, tohumu üretmiş olan kapsül, yağmurla ıslanmaya başlıyor. Islanmaya başladığı anda bunun yine çok özel olan bu kapsül yapısı, bunun burada fotoğrafını gösterebilirim size. Evet, bu kapsül yapısı ortasında tohumu barındırıyor, görüyorsunuz. Islanmaya başladığı zaman genişlemeye başlıyor bu kapsül yapısı. Genişlemeye başlayınca, ıslanarak tabii genişlemeye başlayınca, ortadaki tohumu bir anda kuvvetli bir şekilde bir tüfek sanki görevi yaparcasına uzak bir mesafeye atabiliyor. Ve bu şekilde bu bitki hareket ediyor diyorlar. Yani bitkinin hareket kabiliyeti bu şekilde ortaya çıkmış oluyor. Hatta son olarak New Scientist dergisi olsun, yine çok ünlü Science Daily adlı web sitesinde olsun, bitkinin hareket etme kabiliyeti ortaya çıktı diye yorumlandı bu hareket, bu özelliği. Ve tohumun çok uzak mesafelere bu şekilde atılabildiği anlaşıldı. Şimdi neden yağmur yağdığı zaman? Çünkü tohumun bir defa ıslak bir ortama ihtiyacı var. Yerleşebileceği ıslak bir ortama ihtiyacı var. toprağın altına girebilmesi için. Bu çok önemli bir zamanlama. Yani yağmur yağdığı zaman bunun gerçekleşiyor olması çok önemli bir zamanlama ortaya koyuyor. Ya yani hiçbir şekilde tesadüfe yer yok. Artı zamanlamayı geçtik. Buradaki kapsülün genişlemesi, ıslanmayla genişlemesi mekanizması yine bir akıl ihtiva ediyor. Çok bir akıl ortaya konmuş burada. Bunu hiçbir şekilde reddedemez kimse. Tohumun kendisi zaten bir akıl ürünü. Neslin devam etmesi açısından çok çok önemli. Yani hangi aşamasına bakarsak bakalım. Burada üstün güç sahibi, sonsuz ilim sahibi bir yaratıcının, Yüce Allah'ın varlığını görmüş oluyoruz. Teşhis etmiş oluyoruz inşallah.
Şimdi evrimcilerin böyle internet ortamında çok fazla rastlamaya başladım artık. Yani bu hiçbir delilleri olmadığı için, yani böyle pişirip aynı yemeği sunar gibi, böyle ilk hücrenin oluşumu veyahut da ilk proteinin oluşumu ile ilgili sürekli Miller deneyinden bahsediyorlar. Hani içeriğiyle de ilgili bir şey söylemiyorlar. Mesela internette yapılan yorumlar, işte açılan sayfalar olsun. İçeriğiyle de ilgili bir şey yok. İlk hücre nasıl oluştu? Tesadüfen oluşabilir mi diye sorulduğunda Miller deneyi bunu ispatlamıştır diyorlar mesela. Yani Miller deneyi, yani detaylı olarak bizi izleyenler araştırsın. İspatladığı şey Miller deneyin yaratılıştır. Miller deneyi yaratılışı ispatlamıştır. Çünkü bir kere orada deneyi yapan kişi soğuk tuzak denen bir mekanizma kuruyor. Bir kere ilkel doğa ortamında işte metan vardır, işte onun haricinde amonyak vardır diye bir iddiada bulunuyor ilkel doğa atmosferinde. Halbuki azotla karbondioksit olduğunu biz biliyoruz. Yani öyle ilkel doğa atmosferi diye de bir şey yok zaten. Yani amino asitin oluşması için elinden gelen her şeyi, bütün düzeni kuruyor zaten. Kurduğu düzenekte amino asit oluşuyor, hemen soğuk tuzakla onu oksijenden izole ediyor. Çünkü oksijenin hemen parçalayacağını biliyor onu. Oksijenden izole edip onları ayrı bir ortama koyuyor. Sonra bakıyor, oluşan amino asitler yine canlılık oluşturmayan amino asitler. Sağ elli amino asitler. Canlılık oluşturması için sol elli olması gerekiyor. Şimdi bunun neresinde ilk hücrenin oluşumu, ilk proteinin oluşumu neresinde ispatlanıyor bu deneyin? Yani bizim anlayamadığımız bir şeyi mi anlıyorlar, bir şeyi mi fark ediyorlar? Ben onu gerçekten anlamakta zorluk çekiyorum. Yani doğru söylememeye başvuruyorlar. Bunu yapmasınlar. Miller deneyi canlılığın kesinlikle bir protein safhasında dahi, hatta bir amino asit safhasında dahi oluşamayacağını gösteriyor. Çünkü doğada eğer amino asiti, siz hani zaten oluşmaz da, hazır bir şekilde doğaya bırakın amino asiti, oksijen hemen parçalıyor. Bir kere daha ilk safhada evrim teorisi bitmiş durumda. Miller deneyinde de bunun kesinlikle kontrollü bir mekanizmada dahi bir proteinin oluşamayacağı ispatlandı. İlk hücreyi bırakıp bir proteinin dahi oluşamayacağı ispatlandı. O yüzden öyle ilk hücrenin oluşumu nasıl olmuştur veyahut da ilk proteinin oluşumu nasıl olmuştur, canlılık nasıl oluşturmuş sorularına verilecek bir cevap değil. Zaten cevabı yok da. Miller deneyi deyip işin içinden çıkmakla o işler olmaz. Yani bunu sadece internet ortamında değil, Cihat Hocam sizin katıldığınız programda, evet, da mesela nasıl oluşturmuş deyince Miller deneyi.
Evet.
Miller deneyi cevap mı oluyor yani, böyle Miller deneyi deyince tamam o zaman diyeceğiz biz.
Deneyin detaylarına indiğimizde zaten orada meydana gelen sağ elli amino asitler oluşuyor 2-3 tane. Hiçbir şekilde canlılarda da kullanılmayan, hiçbir şekilde kullanılmayan organik organizma, canlı organizmalarda kullanılmayan amino asitler. İşe yaramaz amino asitler yani. Artı zaten o düzenekler tamamen sahte düzenekler. Doğada asla karşılığı olmayan düzenekler.
Evet.
Oksijenin varlığı Chert bölgesi, Avustralya'nın Chert bölgesindeki özellikle okside olmuş demir madenleri ortaya koydu ki bundan 3.4 milyar yıl öncesinde zaten dünya üzerinde yüksek oranda oksijen olduğu anlaşılmış oldu.
Evet.
Kanıtlanmış oldu. Yani hiçbir şekilde bunun şeyi yok, başka türlü tevili yok, açıklaması yok. Bu bir defa kesin ve net. Oksijen varsa evrimcilerin öne sürdükleri işte protein dışarıda kendi kendine meydana gelebilir iddiası kaybolmuş oluyor. Çünkü açık bir ortamda oksijen zaten onu tahrip edici etkisi var. Artı ultraviyolenin zaten oluşmuş olan herhangi bir protein üzerinde yine tahrip edici etkisi var. Geriye ne kalmış oluyor? Hücrenin bir bütün halinde zaten var olması ihtiyacı çıkıyor ortaya. Protein ancak ve ancak kapalı bir ortamda, yani bu iş için yaratılmış olan, imal edilmiş olan, bütün organelleriyle var olan, yani sistemleriyle, mekanizmalarıyla çalışır halde olan bir hücrenin içinde ancak üretilebilir. Ve yine eğer yaklaşık 1000 küsur protein zaten hazır halde, bunu üretmek üzere hazırsa, o protein üretilebilir. Yani zaten proteinler varsa, proteinler yine var. Yani bütün sistem bir anda varsa, proteinler olacak ki protein üretilsin, ribozom olacak, DNA olacak, onu taşıyacak olan transfer RNA'lar olacak, mesajcı RNA'lar olacak, o amino asitleri taşıyıp ribozoma getirecek olan transfer RNA'lar olacak. Yani bugünkü hücre neyse, o günde yine bu şekilde o hücrenin var olması gerekiyor. Ki bunun en büyük kanıtı argler. Argler biliyorsunuz yosun hücreleri. Yine bu çört bölgesinde yapılan araştırmalar ortaya koydu ki 3.2 milyar yıl yaşında yeryüzünde argler zaten vardı. Yani kapalı sistem olan hücreler, yosun hücreleri hücre olarak zaten vardı. Ve alabildiğince vardı. Yeryüzündeki hatta oksijenin bugünkü yaklaşık yarısından fazlasını bu algler şu anda hali hazırda karşılıyorlar. Ağaçlar değil, özellikle algler karşılıyor bu hesaplanmış durumda. Çok faydalılar. Ve ne yapıyorlar biliyor musunuz? O karbondioksiti alarak, havadaki karbondioksiti alarak güneş enerjisiyle bunu işleyip oksijen üretiyorlar. Ve bugün hala hiçbir laboratuvarda bunun zaten taklidi yapılamıyor, fotosentezin. Yani böylesine becerikli diyebiliriz. Böylesine çok üstün bir yaratılışla, alan varlığının delili olarak karşımızda duran canlılar bunlar. Mikroorganizmalar, hücreler. Ve bunlar zaten vardılar. Daha dünyada diğer türler hayata başlamadan önce ilk olarak zaten bunlar vardı. Mükemmel yapılarıyla. Bu neyi ortaya koyuyor bize? Bakın, tesadüflerle evrimcilerin iddiası olan cansız maddeler bir araya gelerek canlıları oluşturdu iddiası tamamen içi boş bir iddia. Gerçeklere aykırı. Çünkü biz tarih boyunca geriye gittiğimizde zaten böyle kompleks organizmaların bir anda zaten var olduklarını görüyoruz. Teknik olarak da cansız maddelerin bir araya gelip canlılığı kendi başlarına üretemeyeceğini, oluşturamayacakları da laboratuvar ortamında zaten kanıtlanmış durumda. Olamayacağı, Miller deneyinin başarısızlığı, sahteliği, Oparin'in hatta bu konuda yapmış olduğu açıklamalar var. Yine aynı şekilde bir Rus bilim adamı diyor ki, bugün 19. yüzyılın sonuna geldiğimizde hala içinden çıkamadığımız en büyük problem yeryüzünde canlılığın nasıl olup da başladığıdır diyor. Yani materyalist olarak, kendisi bir komünist çünkü. Komünist olduğu da bilinen bir insan. Nasıl oldu da tesadüflerle başladığı şeyinde temelde daha zaten orada çökmüş durumda materyalizm. Ne var? Gerçekler şunu ortaya koyuyor ki canlılar Allah'ın üstün yaratılışıyla, kompleks yapılarıyla, bütün organelleriyle bir anda yaratılmışlar, var olmuşlar.
İnşallah. Zaten yine aynı bilim adamının bir başka açıklaması daha var hücreyle ilgili, yanlış hatırlamıyorsam. Hücreyle ilgili yaptığı araştırmalardan sonra diyor ki Oparin, hücrenin bu yapısı evrim teorisinin tamamını içine alan en karanlık noktayı oluşturmaktadır, evet, diyor. Yani içinden çıkamıyor çünkü bir ön fikirle, ön kabulle baktığı için hücreye, yani hücreye acaba bunun neresinde ben evrim geçirmiş bir yapı bulurum niyetiyle baktığı için her defasında 10 yıllardır yaptığı araştırmalar neticesinde hep hüsrana uğramıştır. Evet. Hücrenin neresine bakarsa baksın her defasında bir anda kompleks, mükemmel yapılarla karşılaştı Oparin ve bu itirafı yaptı. Şimdi bakın, evrim teorisi canlılığın ilk basamağı nedir? Proteinler. Hep onu öne sürüyorlar. Proteinlerin nasıl oluştuğunu ne şekilde açıklıyor? Cevap çok basit. Evrim teorisi proteinlerin nasıl oluştuğunu açıklayamıyor.
Evet.
Çok basit. Yani burada hiçbir karmaşa yok. Özellikle izleyenlere tavsiyemiz, her defasında onu hatırlatıyoruz. Böyle jargonlu veya terminoloji konuşmalara, işte Latince kelimelere aldanmasınlar. Yani konu son derece basit, içinden çıkılmayacak gibi gösterebiliyor bazen veya çoğu zaman evrimciler. Konuları evet. karmaşıkmış gibi, sanki böyle insanın aklının almayacağı böyle biyolojik olaylar oluyormuş evet. gibi.
O psikolojiyi
evet, garip
zaten,
olaylar oluyormuş gibi sanki hücrenin içinde veya canlıların sahip olduğu özellikler çok karmaşıkmış evet. gibi bir hava veriyorlar.
Sen anlayamazsın, ben çözdüm.
Evet.
Sen benim seviyemde olmadığın için, benim sen evet. ne kadar anlatsam da senin bilgin yetmeyeceği evet. için sen beni anlayamazsın. Gibi. Ama sen bunu kabul et.
Evet. Şeklinde. Gibi. Şimdi hem izleyenler hem izlemeyenler, izlemeyenlere de anlatsın izleyenler. Bu konu yani proteinin nasıl meydana geldiği, yani hayatın, canlılığın dünyada ilk defa nasıl başladığı konusu çok açık, net, sarih evet. ve sayısız, ne yani 350 milyon tane fosille ve evet. her bilim dalının yaptığı çalışmalar sonucunda ispatlanmıştır. Gökleri, yeri ve ikisi arasındaki tüm canlı ve cansız varlıklar Allah yaratmıştır. Bunu bilim söylüyor. Yani bu çok basit bir konu. Bilimsel yönüyle söylüyorum. Karmaşık hiçbir şey yok. Evrimciler bir proteinin yeryüzünde ilk defa nasıl meydana geldiğini açıklayamıyorlar. Evrimci bilim adamları. Bir kere bunu böyle bilelim. İkincisi, hücrede o kadar, hücre içerisinde o kadar olağanüstü olaylar oluyor ki bilim adamları her seferinde hayrete düşüyorlar. Çünkü pratikte potansiyel bir tehlike, potansiyel bir problem gibi görünen son derece riskli reaksiyonlar ve fonksiyonlar çok geniş, çok profesyonelce, çok uzmanca tedbirlerle her defasında önleniyor ve çözülüyor. Yani hücre içinde birçok konu var. Fakat bu konular ve operasyonlar var. Bunların tamamı daha önceden çözülmüş ve uygulanan fonksiyonlar hücre içerisinde. Mesela işte bir protein sentezinde mesajcı RNA'nın gelip de işte DNA üzerindeki bu kopyalama sırasında tarif edilen proteinin sahip olduğu özelliklere, yani şifrelerin dışında da o DNA sarmalının üzerinde ilgisi olmayan şifrelere de rastlaması mümkün oluyor. Dolayısıyla bu kopyalama yapılırken tarif edilen proteinin şifreleri okunurken bir yandan da başka şifreler de okunması söz konusudur. Fakat bu okunma bu şekilde kopyalanırsa tarif edilen proteinin üretilmesi hiçbir zaman mümkün olmayacaktı. Fakat bu son derece kritik olan olağanüstü operasyon hücre içinde akıllara durgunluk veren bir yöntemle çözülmüş. Önceden çözülmüş. O akıl hücrede tecelli ediyor ve kopyalayıcı RNA bu fonksiyonu kullanıyor. Nasıl kullanıyor? Ekson adı verilen, yani bilim adamlarının ekson diye isimlendirdiği bir yöntemle DNA sarmalının üzerinde dışa doğru bir hareketle okunmaması gereken şifreler dışa atılıyor. Mesajcı RNA'ları okumasına gerek kalmadan
kapatılıyor o bölge.
Evet, tabii yani birleştiriliyor. Buna gerek kalmadan onun üzerinden devam ediyor kopyalamaya. Şimdi bakın bu çok olağanüstü bir şey. Burada ne var?
Akıl.
Evet yani ama akıl nerede? Bu çok önemli. Yani akıl fosfat, şeker, karbon gibi basit moleküllerden oluşmuş DNA'da mı? Tabii. Ya burada akıl var.
Tabii.
Akıllı bir uygulama var. Yani sadece akıl değil, bir de uygulama var.
Evet.
Yani icraat var. Şimdi bu çok önemli. Biz bu aklı nerede arayacağız? Fosfatta, şekerde işte efendim ve bunun gibi karbon gibi basit moleküllerde mi arayacağız? Siz bakın bu molekülleri her ne şekilde olursa olsun istediğiniz dizilimde yan yana getirin. Aminoasitleri üst üste koyun, alt alta koyun. Büyütün molekülleri, küçültün. Bu aklı elde edemezsiniz. İşte evrim teorisini savunan kişilerin çok büyük acize düştükleri konu bu. Canlılığı yani ve yaşamı yani izah edemiyorlar. Mümkün değil.
Evet.
Yani hiçbir bağlantıyla, hiçbir molekül dizimiyle siz bunu izah edemezsiniz. Çünkü burada bir canlılık var. Canlılık ise metafizik bir kavramdır.
Evet.
Siz bunu hiçbir yani izah edemezsiniz. Sizin o tesadüflerinizle veya başka bir takım bilimsel açıklamalarla. İçgüdü olmaz. Öyle değil. Tamamen metafiziktir. İşte bu canlılık konusu Yüce Rabbimizin hal sıfatının hücrede de ve hücre içindeki fonksiyonlarda da tecellisidir. Hayat ve canlılık her şeyi kusursuzca var eden, bari olan Yüce Rabbimizin emriyle başlar. Evet. Yüce Rabbimizin emriyle devam eder ve onun emriyle son bulur. Hücredeki tüm yapı da bu şekildedir. Gerek hücrede, gerekse diğer canlılık ve cansızlık tüm maddelerde, evet, hepsinde Yüce Rabbimizin ol emriyle olur. Evet. Tamamı. Evet. İşte bu noktada evrim teorisi büyük bir aciz, büyük bir perişanlıktadır. Bunu sadece Allah razı olsun aşağı yukarı 30-31 yıl önce hocamız yaptığı çalışmalarla ve delilleriyle ortaya koyarak çok net, anlaşılır, sarih, çok hikmetli bir anlatımla, hı hı, anlattı ve herkes de anladı artık. Yani artık günümüzde şu bir açık bir gerçektir, apaçık bir gerçektir. Evrim teorisini savunan kişiler yalnızca ve yalnızca Allah'a inanmamalarından dolayı bir yalan söylemektedirler ve ortaya bir safsata atmışlardır. Bunun yalan olduğu da 31 yıl önce hocamızın yaptığı çalışmalarla ayan beyan açıkça ortaya çıkmıştır inşallah.
Evet, inşallah. Bir ayet okuyayım hocam senin şu anlattığın konularla ilgili inşallah. Şeytanı Allah'a sığınırım. Biz onları ateşe çağıran önderler kıldık. Kıyamet günü yardım görmezler buyuruyor Allah. Kasas suresi 41. ayette. Yani demek ki yeryüzünde ateşe çağıran bazı önderler olacak, mutlaka olacak. Çünkü başka bir ayette de yine Allah Allah'ın sünnetinde bir değişim bulamazsın, Allah'ın sünnetinde bir dönüşüm de bulamazsın şeklinde buyuruyor bir ayette Allah. Yani Allah'ın sünneti her zaman aynı. Geçmişte yaşanan olaylar aynı. Şu devirde yaşanan olaylar aynı, aynı zamanda yaşanan olaylar aynı, her zaman aynı inşallah. Yine başka bir ayette şeytan Allah'a sığınırım, Allah'ın ayetlerini yalanlayandan ve insanları ondan alıkoyup çevirenden daha zalim kimdir? Ayetlerimizden alıkoyup çevirenlere bu engelleme ve çevirmelerinden dolayı pek çetin bir azapla karşılık vereceğiz buyuruyor Allah. Enam suresi 157. ayette. Yani böyle insanlar mutlaka olacak. Allah'ın ayetlerinden engellemek isteyen, işte biraz önce bahsettiğin gibi işte hücrededir bu akıl aslında. İşte o atomdadır akıl. Ondan sonra bu seçilimi işte doğal seleksiyon yapar, bu çeşitlenmeyi mutasyon yapar gibi böyle ipsiz sapsız açıklamalarla insanları Allah inancından uzaklaştırmak isteyen insanlar, evet, olacak. Yine başka bir ayette Allah, şeytan Allah'a sığınırım, dedi ki o halde Allah'ı bırakıp da sizlere yararı olmayan ve zararı dokunmayan şeylere mi tapıyorsunuz? Yuh size ve Allah'tan başka taptıklarınıza. Siz yine de akıllanmayacak mısınız? Şeklinde buyuruyor Allah. Enbiya suresi 66 ve 67. ayette. Yani size ne yararı dokunur? Yani bize o hücrenin bir yararı yok gerçekten. Atomun da bir yararı yok. Hani doğal seleksiyonun da bir yararını görmedik şu ana kadar. Mutasyonun tam tersi zararı var. Yani biz bunları tapmayın diyor Allah ayette. Bunlar bir şey yapamaz diyor. Sadece inşallah Allah yaratabilir. Allah'ın dilemesiyle, ol emriyle olabilir. Onun haricinde de bir yaratma söz konusu değil. Veyahut da bir i̇nşallah. Akıl söz konusu değil inşallah. İnşallah.
Tabii doğal seleksiyonun bir yararı olmadığı için yararını göremiyoruz. Tabii. Yani hiçbir zaman da olmayacağı için.
Evet. Yani canlıları daha ileri bir hale dönüştürücü, evet, bir, evet, şey değil. Mekanizma değil. Evet. Duada da öyle bir, evet, şey görmüyoruz.
Uydurma bir şey.
Evet. Ancak soyut tükenebiliyor canların. Evet. En son nihayetinde yapılacak, görebileceğimiz neticesi olmuş oluyor.
İnşallah.
Ben özellikle hem senin söylediklerinin devamı olarak hem de Akın hocamın söylediği ayeti kerimenin bir gördüğümüz bir hayatta gördüğümüz bir karşılığı olarak bir evrimcinin ifadesine yer vermek istiyorum. Hatta bir iki evrimcinin. Şimdi gerçeği bir defa çarpıtıyorlar. Şimdi gerçek apaçık bir şekilde duruyor. Objektif bakan insan gerçeği aynen kabul eder. Değil mi? Bu bardak burada mükemmel bir şekilde varsa bunun tabii ki bir yapanı var, bir fabrikası var denir. Değil mi? Canlıların fosillerine gidiyoruz, bakıyoruz. Tam eksiksiz, kusursuz bir şekilde varlar mı? Varlar. Yarım halleri var mı tarih öncesine gittiğimizde? Milyarlarca yıl öncesine gittiğimizde, milyonlarca yıl öncesine gittiğimizde yok. Yarım halleri yok. Tam eksiksiz ve kusursuz bir şekilde var olarak karşımıza çıkıyorlar. Her zaman için böyle. Şimdi
bir evrimci, çok ünlü bir evrimci, günümüzde hala hayatta olan biri, Douglas Futuyma. Ki bu kişi defalarca gösterdik ekranda da, Roma'da Papalık İlahiyat Fakültesi'nin düzenlediği evrim konferansında baş konuşmacılardan birisiydi. Biz de oraya gidip kendisine, Oktar hocam, Oktar babuna, Doktor Oktar babuna kardeşimiz bir soru sormuştu, yöneltmişti. Bir ara geçiş formu gösterebilir misin diye sorduğunda, kürsüyü terk eden ünlü evrimci. Yani gerçeklerle yüz yüze kaldığında bakın nasıl kaçıyor sahadan, yani şeyden, ringden mi diyelim ya da işte sahneden nasıl kaçıyor.
Ve hocamızın ismini duyduğunda galiba tansiyonu düşüp.
Tabii yüzleri bembeyaz oluyor. Evet. Şimdi şöyle bir ifadesi var. Çok ünlü bir ifade bu. Diyor ki, canlılar dünya üzerinde ya tamamen mükemmel ve eksiksiz bir biçimde ortaya çıkmışlardır ya da kendilerinden önce var olan bazı canlı türlerinden evrimleşerek meydana gelmişlerdir. İki ihtimal var diyor. İki ihtimal ne demek? Araştırırız, inceleriz. Hangisi doğru zaten çıkıyor ortaya. Değil mi? Eğer eksiksiz ve mükemmel bir biçimde ortaya çıkmışlarsa, o halde üstün bir akıl tarafından yaratılmış olmaları gerekir. Bakın bunu kabul ediyor bu ünlü evrimci. Sahneden kaçan bu ünlü evrimciden bahsediyorum. Şimdi bu öyle bir sonucu bilinmeyen, cevabı bilinmeyen bir soru değil. İki ihtimalden bahsettim ama fosil bilimi bize hep neyi anlatıyoruz? 350 milyon fosil değişmeden günümüze kadar ulaşmış. Canlı türlerinin değişmeden günümüze kadar geldiğini gösteren deliller olarak karşımızda duruyorlar. Müzelerde var, bizim kendi arkadaşlarımızın kendi özel koleksiyonlarında var, değil mi? Bunu fosil sergileri yaparak da halkımıza ulaştırıyoruz inşallah. Onlar da görsünler, anlasınlar gerçekleri, bilsinler diye. Neyi görüyoruz? Tam da Futuyma'nın söylediği gibi. Eksiksiz, eğer eksiksiz ve mükemmel bir biçimde ortaya çıkmışlarsa, o halde üstün bir akıl tarafından yaratılmış olmaları gerekir. Evet, üstün bir akıl tarafından yaratıldıklarını
İnşallah.
Bağırıyor orada fosiller, her biri.
İnşallah.
Biz değişmedik, dönüşmedik, evrimleşmedik. İlk halde ortaya çıktığımızda bütün organlarımızla bir anda var olduk. Allah'ın ol demesiyle, az önce senin belirttiğin şekilde. Ol demesiyle bir anda var olduk. Yarım hallerimiz yoktu, eksik organlarımız yoktu hiçbir zaman. Balık olarak neysem ben şu anda da aynı balığım diyor balık. Ayı aynı şekilde, maymun aynı şekilde, maymunların soyu tükenmiş pek çok türü var. 6100'den 120 tanesi bugüne kadar ulaşmış yalnızca. Gerisi soyu tükenmiş. Bakıyoruz soyu tükenmemişlere de aynı şekilde, şempanze aynı şekilde.
Evet.
Böcekler, şeylerin, amberlerin içindeki böcekler üç boyutlu halleriyle, mumyalaşmış halleriyle tıpatıp aynısı. Organ sistemleri her şeyleriyle tıpatıp aynı. Alkler, ilk başta söylediğim alkler, o zaman neyse bugün de aynı fotosentezi başarıyla yapıyorlar. Daha ilkel bir hal yok. O canlılara bakıyoruz. İlk ortaya çıkan Kambriyen dönemindeki canlılar, 540 milyon yıl önce ilk karşılaştığımız kompleks canlı formları, bugünkü canlılardan daha ilkel hiç değiller. Trilobit denen bir canlı var. Bakıyoruz, gözleri var, solungaçları var, dolaşım sistemi var. Bu ne demek? İlkelden gelişmişe doğru bir süreç tarih boyunca yaşanmamış demek.
İnşallah.
Allah ol demesiyle mükemmel bir şekilde yaratmış demek bu.
İnşallah.
Ve bu Kambriyen devriyle ilgili bir itirafta daha, itirafa daha yer vermek istiyorum. Bakın çok ünlü bir evrimci profesör bunu söyleyen. Jeffrey Levington. New York Devlet Üniversitesi'nde ekoloji ve evrim profesörü bu kişi. Kambriyen dönemi fosilleri, bu bahsettiğim trilobit, 540 milyon yıl önceki canlı formlarını inceleyen insan, bakın ne diyor. Diyor ki, Kambriyen devrinde çok özel ve gizemli bir yaratıcı gücün varlığını görüyoruz diyor.
Maşallah.
Bu kişi evrimci. Kambriyen devrinde çok özel ve gizemli bir yaratıcı gücün varlığını görüyoruz diyor.
İnşallah.
Bu gerçeği görüyor, kabul ediyor bu gerçeği ama evrimi anlatmaya devam ediyor. Neden? Neden bir insan gerçeklere rağmen gerçekleri örtbas eder?
Yalan söyler.
Yalan söyler. İşte ayet-i kerimede bize haber verilen insanlardan oldukları için. İnşallah. Yani o insan tiplemesine tam olarak uyuyor.
Evet, inşallah.
Biz bunun karşılığını aynen bulabiliyoruz günümüzde i̇nşallah. De. İnşallah. Yani gerçekleri çarpıtmak. Hı-hı. Delilleri çarpıtmak.
Evet.
Kambriyan fosilleri var. Ama ne yapıyorlar? Müzelerde saklıyorlar, depolarda. Halkın gözünden saklıyorlar. Sanki hiç öyle canlılar yaşamamış. Sanki tarih öncesine gidildiğinde, yani milyon sene önce ya da 100 milyon yıl önce, bugünkü canlılardan daha ilkel yarım canlılar, abuk subuk böyle işte bir şeylere benzetemeyeceğimiz farklı canlılar sanki görecekmişiz gibi zannediyor insanlar. Hayır. Bugünkü canlılarla aynı özelliklere sahip. İşte sivrisinek bile öyle. Arı da öyle. Değil mi? Hı hı. İşte bir balık da aynı şekilde. Bir sürüngen de yine aynı şekilde. Hiçbir şekilde değişmeden günümüze kadar geliyor.
Bitkiler de öyle.
Bitkiler de öyle. Hepsi. Yapraklarına varıncaya kadar ağaçlar da öyle.
Hı hı. İnşallah.
Allah bir anda ol demesiyle yaratmış ve tarih boyunca da hiçbir şekilde değişikliğe uğramamışlar, değişmemişler, başka bir şeye de dönüşmemişler ve günümüze kadar soyu tükenmemiş olanlar ulaşmış. Biz de tarihe dönüp paleontoloji verilerini incelediğimizde bu gerçeği görüyoruz.
Evet.
Allah'ın kusursuz ve üstün yaratılışını inşallah.
Elhamdülillah. İnşallah. Ağzına sağlık hocam.
Şimdi bazı kardeşlerimiz var, yani çok az bir kesim için söylüyorum. Yani Kur'an'da Allah'ın birçok emri var. Yani namaz kılma emri var, zekat emri var, oruç tutma emri var. Buna benzer çok emri var Allah'ın. Allah'ın emirlerinden bir tanesi de gece gündüz Allah'ı anlatmak, sürekli anmak. Şimdi Allah ayette şöyle buyuruyor. Şeytan Allah'a sığınırım. Rabbinin nimetini durmaksızın anlat. Duha suresi 11. ayette. Yani bizi Allah'ın emri bu. Allah'ın nimetlerini, iman hakikatlerini, ondan sonra Darwinizmin, materyalizmin yalan olduğunu Allah bize sürekli olarak anlatmamızı emrediyor. Ve de şöyle başka bir ayet daha var. Şeytan Allah'a sığınırım. Fitne kalmayıncaya ve dinin hepsi Allah oluncaya kadar anlatmamızı Allah emrediyor. Enfal suresi 39. ayette. Yani bu Allah'ın emri bize. Ve biz de inşallah Müslümanlar olarak gece gündüz Allah'ın nimetlerini anlatıp ateizmin yalanlarını anlatıp Darwinizmin geçersizliğini insanlara anlatmamız evet. gerekiyor. İman hakikatlerini anlatmamız gerekiyor. Yani bundan bütün Müslümanlar sorumlu. Bunun için de zaten hocamızın kitapları yani birebir okunduğu zaman çok büyük bir kaynak. Yani 300 civarında eser. İman hakikatleri, Kur'an mucizeleri, yani olmayan herhangi bir konu yok hocamızın kitapları arasında. Bu eserleri okuduktan sonra zaten hiçbir insanın karşısında ne bir ateist ne bir materyalist kesinlikle duramaz Allah'ın dilemesi
i̇nşallah,
dışında.
İnşallah.
O yüzden hocamızın eserlerini harunyahya.org'a girip kardeşlerimiz hepsini teker teker okusunlar inşallah. Bilgilerini, kültürlerini arttırsınlar. Ayrı zamanda yaşıyoruz inşallah. Çok güzel bir dönemde. Herkes inşallah anlatarak ecir alsın. Yavaş yavaş da kapatabiliriz herhalde. Biz yarın 22'den itibaren harunyahya.tv, Mavi Karadeniz Radyo, Aksu TV ve Kocaeli TV'den takip edebilirsiniz. Herkese hayırlı geceler diliyoruz.
Hayırlı geceler.